Ayrım 5.
Artık yalnız bunu düşünüyordu. Reddedilmesi gerekli bir şey. Tam anlamıyla reddedilmeli. Biz ne tuhaf aydınlarız. Hayır, ben aydın maydın değilim. Ancak bu savcı oranla aydınım, o kadar. Baksana ne diyor. Hangi niyet polisliği? Sanık kafasında olanı bir kağıda dökmüş bulunuyor. Düşünce kafasından dışarı çıkmıştır. Kendisinden başkalarının da katılmasına düşünmediği bir ihtilal fikrini neden kaleme aldığının sorulmasını talep ediyorum Sayın Yargıç. Tozlu gün ışınları artık yargıcın başına, omuzlarına dökülüyor. Onu hemen hemen bir cübbe olarak gösteriyordu. Ağzı da görünmüyor, yalnızca ses, sert, kurşunsu bir ses. İşittiniz, evet, sizi dinliyorum, kısa olsun. Açıkçası o zamanlar elbette düşüncelerime başkalarının da katılmasını istiyordum. El yazımla yazdığım bu taslak biçiminde değil ama. Onu bir çeşit sesli düşünme gibi karalamıştım kendi kendime. Henüz denetlenmemiş, akla mal olmamış bir öfkeyle, anlık tepkiyle. Kuşkusuz düşüncelerim değişmeyecekti. Daha aklı uygun biçimde dizgeleştirecektim söylediklerimi. Sonra da makinede yazıp taksir ettirecektim. Ama öyle oldu ki tam o günler adına gölge düşürülmeye çalışıldı. İnsanlarda ve toplumlarda boş alanların kullanımı incelememden ötürü sahtekar ilan edildim. Ondan önce görece bir demokratik ortamda aynı inceleme önemli bir çalışma olarak karşılanmış, o güne dek de kitabım elden ele dolaşıp durmuştu. Demokrasi askıya alındığında ise belirttiğim gibi incelemem uzaklaştırıldığım sosyoloji bölümü raporlarına gizlice el koyarak yaptığım, üniversiteye ait bir araştırmayı kendim alınmış gibi kullandığım öne sürüldü. Gerçi sosyoloji bölümünce bütün diretmelerime karşın böyle bir araştırmanın yapılmasına asla izin verilmediği de ortaya çıktı. Adıma gölge düşürmeye çalışanlara karşı açtığım davayı kazandım. Ama çok iyi bilirsiniz ki Bay Yargıç, basın suçlamaları bütün puntolarla ve günlerce verir. Aklanmaları en az göze çarpacak biçimde şöylece bir kez. Kamu vicdanı ise suçlamayı unutmamaya daha yatkındır. Yıpratma mekanizmaları bu kuralı iyi bilirler. Yargıcın sesi daha sert, daha kurşunsu çıktı. Bunlar sorulmadı, kısa kesin. Özür dilerim. Fakat iftira olayına değinmeden şu noktayı açıklamam olanaksız. Anlattığım durumda artık kimsenin adıma güven duymayacağını düşündüğüm için, çünkü aklansak bile bu yıllar alıyor, anayasanın ortadan kaldırılması ile ilgili düşüncelerimi de kendime saklamak, kendi içimde başlayıp biten bir baş kaldırıyla yetinmek zorunda kaldım. Adı geçen inceleme kitabımda çocuk ticaretinden silah ticaretine, vatan ve namus bekçiliğinden güzellik yarışmalarına dek insanlarda ve toplumlardaki boş alanların nasıl, hangi amaçlarla doldurulup kullanıldığını açık örnek ve kanıtlarıyla göstermiştim. Araştırmamda, dünyada ve ülkemizde militarizmin bu boş alanları doldurmada nasıl önemli oranda bir rol. Yargıcın sesi yine tozlu, ışın yorganı altından ama bu kez en vurucu bir ateşlemeyle patlamıştı. İfadenizde dikkatli olmanızı, tavsiye ve sorulanın dışına çıkmamanızı da bir daha ihtar ediyorum. O anda toz bulutunun içinde nedense bol miktarda ter damlacıkları ışıldıyordu. İnsanın boşlukta dönen tuzlu su benekçikleriyle savaşması bir çeşit yıldız savaşlarını da çağrıştırmıyor değil. İyi ama şimdi ben burada neye göre yargılanıyorum? Dağıtımı bile yapılmamış, üstelik de adıma gölge düşürerek beni içine tıktıkları hücreden ötürü yapılamamış bir yazı nedeniyle. Başkalarına mal olması çok baştan engellenmiş görüşler için. Bu görüşler salt el yazısıyla henüz düşünce bile olmayan bir taslak. Ah, bıraksalardı, hazır eline fırsat geçmişken sözlerine şunları da eklemek isterdi. Bu ülkede pek çok aydına yapıldığı gibi bir gece kapım çalınıyor. İçeri girilip kitaplarım yerlere yıkılıyor. Dosyalarım, kağıtlarım karıştırılıyor. Birçoğu alınıp götürülüyor. Bundan 3 yıl sonra da kendimi burada karşınızda buluyorum. Özel hayatlar bile ortadan kaldırılıyor. İnsanın evinin içi gibi, kafasının içi de denetim altına alınmak isteniyor. Peki, bu durumda düzenin o kadar titizlikle savunduğu, askerin kendisi için o kadar saklı tuttuğu mülkiyetin korunması hakkı ve görevi nerede kalıyor? Ve işte Bay Yargıç, orada izleyiciler arasında oturan doçent Üner, kazandığı bir bursla gitmiş bulunduğu yurt dışından, kolunun altında kendi ülkesinde asla yapamayacağı çok değerli bir incelemeyle dönüyor. Bağlı bulunduğu bilim çatısı altında tek bir kişi henüz bu bilimsel incelemeyi görememiş, merak bile etmemişken bu çatının kapılarını yüzüne kapanmış buluyor. Bu durumda yasa nerede? Suç ne, cezasını kim kesiyor? Bir bilim adamının yetişmesi için dökülen avuç dolusu paraların, milletin uğradığı kayıpların hesabını kim verecek? Bu kayıpları kim ödeyecek? Bunlara benzer pek çok şeyi oracıkta sayıp dökmek istemişti elbet. Ama mahkemelerde ancak suçlamalar uzun ve bine bin katılarak yapılabilir, uyduruk belgeler günlerce okunabilir. Savunmalarda kulak ardı edileceğine göre bazen günlerce sürebilir ama sonuçta en kısa yanıtlar istenir. Bunları siz mi yazdınız? Evet. Altındaki imza sizin mi? Evet. Bu düşüncelerinizi basarak veya herhangi bir başka yolla başkalarına da yaydınız mı? Bunu yaparken cebir kullandınız mı? Hayır. Sanığın devlete, hükümete hakaret, halkı isyana sevk etmek maksadıyla yazdığı müşevvik vasfındaki belgeyi, aynı zamanda da kesin suç teşkil edecek şekilde basmak, yaymak ve cebren başkalarına da okutmak, imzalatmak veya emsali fiillerde bulunup bulunmadığının tahkiki için duruşma filan ayın falanca günü saat bilmem kaça bırakılmıştır. Çıkabilirsiniz. Aylar sonra genç, dinç, yiğit ve bedava avukat haklı bir gururla aklanma kararını getirmişti. Biliyorsunuz, davanız tutuklu da sürebilirdi. Kendisine ne kadar saygı göstermiş, bu dava için ne kadar çırpınmış bir genç adam, sanığın duruşmalarda gereğinden fazla konuşmasının sakıncalarını bu kadarcık olsun dile getirmesin mi? Yoksa biraz da yaşlanmaya başlamaktan mı? Dünü, bugünü, her şeyi hep birlikte döküp durmuştum ortaya. Bak, şimdi ayırdığında oluyorum. Karşımda birini bulunca çenemin hemen hiç durmamasıyla oynadığını yani. Doçent Üner sevinç içinde, Alev sevinç içinde. Dostlukları o sıralarda ilerleme kaydeden yazar da kuşkusuz ama o da aklını şuna takmış. Sanki temelde bir suç varmış gibi mahkeme sonucuna aklanma deniyor. Aklanma. Suç peşinen kabul ediliyor, sonra temizleniyor. Yüzlerce insan sanki pişmiş de davaları süresince çamaşır makinesine atılıp tertemiz edilmişler. Çocuksu, ince ve utangaç. Böyle yazarlar çok değil artık, ince, utangaç. Ama baş kaldırısı çok daha temel yerlere uzanıyor. Alışılagelmiş anlam kaymaları, yanlış kullanılmış tek bir sözcüğün büyük yıkımlara yol açabileceği onu her şeyden fazla ilgilendiriyor, yazar dostu. O birden kucaklanacaklardan değil, yanında adım adım yol aldıkça sevileceklerdi. İftira olayının ardından nükleer çağın değerlerinin böyle bir araştırma hiç yapılmamış gibi karşılanması bu yazar dostu kara kara düşündürmüştü. Ama aklanmış demiş sırasında nedense incelemenin birden yıldızı parladı. Eteği giymiş, bluzu ve ceketi sırtına geçirmiş, dava, aklanma. Gelişen bir dostluk, yurt dışından da bir teselli armağanı. Aynaya şöyle yan gözle bakıyor. Odanın loşluğunda bile kendinden pek hoşnut kalmıyor. Bunlar bir zamanlar üstümde ne kadar hoş dururdu. Etek dar, ceketin önü kapanmıyor. İki ucu yukarı doğru kalkıyor. Şu bluz, eskiden can kurtaranımdı benim. Her şeyin içine yaraşırdı. Ama artık yaka çarpık, önünde de bir türlü çıkmayan meyve lekesi. Günün gündemine hemen bir madde daha ekleniyor. Duruma boyun eğilmeyecek. Bugünün onuruna değilse de kendimden hoşnut olmak için bankayla postane arasında yeni bir bluz satın alınacak. Pahalı. Ama güzel şeyler satan o ünlü dükkana girdi. Yollar vıcık vıcık. Kaldırımlar yine tuzak dolu, hava berbat. Dükkana biraz aksak, hayli ıslak ama kesin kararlı girdi. Duvar içlerine gizlenmişçesine etekler, bluzlar, takımlar, öğleden sonralıklar, akşamdan sonralıklar olarak grup grup asılı giysilerin başındaki genç kız birer nöbetçi gibi durmaktalar. Sabah sabah ikisi de çok boyanmış, ikisi de pek süslü, konuşup gülüşüyorlar. İçeri giren başı bereli, ayak bileği az yukarıdaki tuhaf gül goncalarına dek bantlı, muflon botlu, 50'lerinde, 60'larında belki de 70'lerindeki kadına şöyle bir baktılar. Hayırdır inşallah. Bu saatte böyle dükkanlar açık olmak için açılır, müşterilerimiz daha yataklarından bile kalkmamıştır. Sırtlarını çevirdiler. İçeri kimse girmemiş gibi konuşup gülüşmelerini sürdürdüler. Aman boş ver. Canı sıkılan emeklinin biri işte. Besbelli gönül eğlendirmeye, zaman öldürmeye çıkmış. Böyleleri askılardakileri elleyip elleyip giderler. Bir bluz bakmak istiyordum. Sesi hiç beklemezken pürüzlü pürüzlü çıktı. Kızlardan biri isteksizce yanına geldi. Kimin için olacaktı? Yani kaç yaşlarında, kaç beden? Kendisi için olduğunu söylemek neden o kadar güç sanki? Bu kez öyle toprak rengi, kemik rengi bir şey istemiyor. Ölü değil, canlı bir renk olmalı. Günü, sesi ışıtmalı. Ayak bileklerinin yukarısındaki minik gül goncalarıyla cilveleşmeli. Ama nasıl? Ama ne biçim? Ne renk? Aklı bir an başka şeylere takılınca renkleri bile gözünün önüne getiremez oldu. Kızlar bu sabah gazetede resmimi görselerdi gayrete gelirler, içimi açacak bir şey bulmaya çalışırlardı. Fakat bu kızlar o gazeteyi nereden görecekler? Görselerdi o kadar haber, kocaman puntolu başlıklar, önemli olayların büyük fotoğrafları arasında sıkışıp kalmış resmim gözlerine bile çarpmamıştır. Çarptı diyelim. Boş alanların kullanımı, hayatı savunma bilinci falan gibi sözler, bunlara ne desin? Zaten o fotoğraf yıllar öncesinin. Kızlar şimdi onunla bu halim arasında nasıl bağlantı kursunlar? Omuzlarını dikletti. Ben müşteriyim, veli nimetleriyim. Kendim için olacak. Her şeyi görmek de ne kötü, keşke görmeyebilse. Kızların dudak büküşleri gözlerinden kaçmadı tabii. Yanında duran sordu, kaç beden? Bu kızlar bakınca anlamıyorlar mı? Hiç kilo alma, göğüsler, kalçalar genişledikçe genişlesin, bacaklar incelsin. 38'ler, 40'lar, hatta yavaş yavaş 42'ler de geride kaldı. 42'ye girerim girmesine de bel kısmı yukarı toplar. 44 beden olacak kızım. Kız burun kıvırdı. Burası 42'ye kadar çalışır. Nedense inanmadı. Ya öyle mi? Bu akşam onuruma bir tören var da diyordum ki böyle bir gün için şöyle zarif, neşeli bir bluz. Bu kez uzakta duran kız sözünü kesiverdi. Siz en iyisi YGB'ye gidin. Orası hem yaşlı hem geniş beden çalışır. Kırık dökük dışarı çıkarken en çok törenden söz açtığı için kızdı kendini. Ardından da kızlardan birinin ötekine. Bu kadın da şu haliyle bu havada ne diye dükkan dükkan dolaşır durur Allah aşkına dediğini işitti. Bunu işitir işitmez dudaklarında bir kıpırtı, içinden dışarı dökülen bir homurtu. Dolaşıyorsak kimse 40 yılın başı alınacak bir bluz için mal beğendirmeye ayağımıza kadar koşmuyor da ondan. Aynanın içinde kendini değil de satıcı kızların alaylı alaylı gülen yüzlerini görüyor. Onların gülüşleri sessiz ama kendi sesi kulaklarında çın çın ötüyor. Bu akşam onuruma bir tören vardı da. Bunu neden önüme ilk çıkan iki satıcı kıza duyurmak istedim sanki? Gerekli gereksiz çok konuşur oldum. Yapmayayım diyorum, bir de bakıyorum yine yapmışım. Karşıma ilk çıkana, ulu orta. Çevresine bakınıyor. Yo, evimdeyim, yalnızım. Kimseye bir şey söylemiş değilim. Ulu orta söyleyen gazeteler. Bir sahtekarlık olayı. Haberin ardından yanında yöresindeki bütün o alkışçı kalabalık usul usul çekilmişti. Geride kalanlar, işte doçent Üner, eski asistanı Alev, kadroya tam o sıralar dahil olan yazar ve tabii Ömer. Onu da kendisi uzaklaştırdı, yalnız onu. Yabancı bir ülkenin yabancı otel odasına gönderilmiş çiçekler, kutlarım, sevgiler, yanısız bırakılmış bir telgraf. Bluzun çarpık yakasına da meyve lekesini de bir eşarpla örtmeyi deniyor. Bu eşarp, o eşarp değil mi? Başkentin bulvar pastanelerinden birinde Ayşen'le buluşmaya gidilirken takılan eşarp. O zaman da ağzımdan söylemeyi hiç düşünmediğim bir söz fırlamıştı. Ama o sabahki denetim eksikliği yaşlılığın bir belirtisi falan değildi. Üstelik hala 40 beden giyiyordum. Ayak bileklerimde de en ufak bir şişme yoktu. Hava da öyle güzeldi ki. Bulvar üstündeki o şık pastanenin terasında buluşmayı Ayşen istemişti. Evlerden birinde değil, dışarıda. Kalabalık, yabancı gözler, insanı denetler. Onun olduğu gibi olmasını, anlık tepkilerini önler. Karılar zorba kocalarının öcünü en iyi, birlikte gittikleri dost ziyaretlerinde, komşu gezmelerinde alırlar. Onlar yalnızca aile kurumu, başkalarının göz denetimi altındayken kendilerini güvencede duyar. İtilip kakılan olmaktan çıkıp itip kakan olurlar. Bunu demin anlattın ya Arif. Arif. Kravatına damlattın işte. O sabah giyinirken kuşkusuz böyle şeyler düşünmüyordu. Ömer'in bir günü bir gününe uymayan, ya gereğinden neşeli, ya gereğinden çok içine kapalı, suskun hali aklına takılıyor, bir yandan da ilerlemiş yaşına karşın aynadaki genç, canlı görünüme bakıyordu. Gri, mavi, uzun, genişçe yün hırkanın üstüne çıkarılmış beyaz bluz yakası, yumuşacık dökülen gümüş grisi etek, yumuşacık mokasenler. Şu pek çok pastel rengin birbiriyle müthiş uyumlu bir kaynaşma içinde durduğu güzelim eşarbı da yakanın altından şöylece sözüm ona gelişi güzel geçirivermişti. Son aylarda nedense arada bir gerileyen, kendine güven geri gelmiş, yerli yerinde duruyor. Hava da öyle güzeldi ki. Şimdi eşarbın renklerinde o eski tazelik yok. Kumaş da çok ve esirgemesiz kullanılmış hayatlar denli yorgun. Odanın boşluğu hiçbir şeyi örtüp gizlemiyor. Beni öyle okul kızı kılıklarına büründüren salt havanın güzelliği miydi? Ayşen'le dışarıda bir yerde buluşmaya gitme düşüncesi, onda bir yenilenişe, kitapların, yazıların dışına çıkmaya çağrı duygusu uyandırıyordu. Ama pek emin değil. Galiba istemeden kendini bir yarışa sokuyordu. Bu buluşmaya gitse mi, gitmese mi? İlk ağızda böyle bir bocalama da geçirmişti. Eşarp'ın duruşunu da beğenmeyip çözüyor. Öyle mi bağlasam, şöyle mi? Bu kararsızlıklar yeni değil. Belki de minik bir kırıntı olarak o güzel bahar sabahı başladı. Gitsem mi, gitmesem mi? Oysa yeğeninin Anadolu kulübündeki düğününe gitmemekte ne kadar kararlıydı. Damat babası, Mart darbesi tüm generali ile gelin babası iş adamının, abisi İlhan'ın o yıllar kurdukları düğün bayram, gözünde bir dizi yeni ölüm ve kıyımın, bir dolu yıkımın antlaşmasıydı sanki. Böyle algıladı. Kalkınan memleketimizin temeline yeni bir harç olmak üzere. Düğün çağrı kartında böyle yazılıydı. Kanla atılmış ve karanlığa açılan bu temel harcının bedelini ödeyen salt gelin Ayşen'le damat Ercan olsaydı. Ama gerçekte belki asıl onlar kınalanıp boyanmış birer kurban. O başlangıcına uygun kuralını izleyen evlilik. Ayşen, Ercan'ı hemen dolaba kaldırıp nice çılgın gönül avuntularından sonra toptan dolap ve hayat dışı kılmış, 7 yıl başka sularda yüzüşün ardından atılan sahte temel kentine dönüyor. Fakat düğün öncesinin Ayşen ile boşanma sonrasının Ayşen arasında bir bağ, bir benzerlik kurmak ne kadar güç. Yeğeninin düğün çağrı kartını tuhaf bir utangaçlık, yanaklarında gizli bir ateş, hatta saç diplerinde ince bir ter çılsamasıyla bırakıp gittiği gün aklına geliyordu. Mavi bir kart. Üst ucunda gaga gagaya vermiş 2 kabartma kuş, barış, anlaşma. Ne yalan. Ömer, Ayşenciğin düğününe gitmeliyiz, onu sevindirmeliyiz. Aysel, sen gitmek istiyorsan iyi ya Ömer, kendi bileceğin şey elbet. Tezel İstanbul'dan gelmiş işte, birlikte olursunuz, beni sayma. Ömer, ama Ayşen senin yeğenin. Çok üzülür, veriyor. Ondan öte anneni düşün. Aysel, annemi öyle bir dünya ortasında görmeye dayanamam. Ömer, hayli alaycı. Peki, sen bu düğüne gitmezsen ne olur? Yeni bir dünya mı kurulur? Aysel, lütfen üsteleme. Çat çat çat çat. Yazı makinesine eğilip, insanlarda ve toplumlarda boş alanların kullanımı incelemesinin asker ocağı bölümüne devam. Eşarbı bu kez de yakanın içine sokuşturuyor. Aynada artık onu değil, yüzünde beliren alaycı gülümseyişi yakalıyor. Bu Ömer'den, çeyrek yüzyıldan fazla birlikte yaşadığı adamdan kendisine bulaşmış bir gülümsemeye benziyor. En çok şimdi, bu ocağı daha iyi tanıyasın diye. Üniversitedeki kürsüden uzaklaştırılmamış, Anadolu kulübündeki düğün daha sona ermeden, kendini askeri bir cipin içinde gözaltına götürülürken bulmamış mıydın? İnsanın varoluşuna bir anlam verememesinden gelen o boşluk, hiçlik duygusunun asker ocağında nasıl doldurulduğunu da örnekleriyle çok somut biçimde gösterdiği zaman, incelemesi ancak 2 yıl sonra yayınlanabilmişti, kuşlar havada iyi kötü süzülmekti. Ortalıkta görece bir özgürlük. İncelemenin asker ocağı bölümüne göz yumulabilir. Araştırmaya belli çevrelerde alkış tutulabilir. Hatta kendisi de yeniden kürsüsüne dönebilir. uygun koşulların getirdiği alkışlar. Profesörlüğünün önündeki engelleri bile ortadan kaldırabilirdi. Ama hangi asker ocağı vatanseverlik, yiğitlik, şan, şeref, tek kurtarıcılık gibi yüklenmeleri, insandaki boş alanların kullanılması yolu olarak gören incelemenin bu ocaklarda inanç sarsılmasına yol açmasına sonuna dek göz yumabilir? Üstünde kendini farklı ve güçlü duyduğu temelin altından çekilmesine kim izin verir? İnsan varoluşuna bir anlam kazandırmaya çalışırken yaşadığı dünyada iki ana yüklemenin baskısı altında kalır. Maddi ve manevi güçlülük değerleriyle yükleme. İncelemenin bu noktasına dek kişinin maddi değerlerle yükleme baskısı altında varlığını nasıl anlamlandırmaya çalıştığını gösterdim. Manevi yüklemenin en çarpıcı örneğini ise bu bölümde çeşitli yönleriyle inceleyeceğimiz askerlik kurumunda görmekteyiz. Manevi yüklemenin hem çok açık hem de çok üstü örtülü bir örneğini oluşturan bu kurum, hemen belirtmeliyim ki burada ordular şöyle olursa iyidir, böyle yaparsa kötüdür gibi militer bir anlayış içinde değil. Bütünüyle militarizmin dışında bir bakışla ele alınacaktır. Eğer yiğitlik, vatanseverlik, şan, şeref, ulusun ve ülkenin kurtarıcılığı, tek koruyuculuk gibi manevi yüklemeler, savaşma bilincinin ayakta tutulması, giderek de savaş ticaret için birer kullanma aracı olmasa, kuşkusuz bu incelemenin dışında kalırdı. Bu arada kadın eşitliği ve özgürlüğü için çalışan bazı feminist örgütlerin erkek kavramları yücelten kurumlara değil de doğrudan erkekleştirilmiş insana karşı savaşmasını yadırgadığımı belirtmeliyim. Bu tutum elmanın kurduğuyla değil, kurtlu elmayla yapılmış, kompostoyla savaşımdır. Feministlerin bile ne kadar erkek kavramlarla yüklü bulundukları bu çalışmanın ayrı bir bölümünü oluşturacaktır. Fakat bunları yazalı çok oluyor. Hala yeniden yazılabilecek olsa da şimdi bugünün içinde. Bu eşarp, bluzdaki bu leke. Aynadaki gülümseyiş çoktan solmuş. Tüyleri tarazlanmış berenin içine ıslak saçlarını çabuk çabuk sokuşturuyor. Artık karşısındakini aynada gördüğü bir şey yok. Zaten Ayşen çoktan boşanmış. Tüm general emekli olmuş, kalender de dinleniyor. İlhan Dereli kendine yeni iş alanları bulmuş. Kah Londra'da, kah Cenevre'de. Yanında da arasına emekli, albay, Kore kahramanı Ertürk. İlhan'ın bu adamdan hiç hoşlanmazken yanından neden ayırmadığı anlaşılır şey değil. Ne onunla ne de onsuz olabilen bir hali var. Gençlerin boşanması,